Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 3. Kaset 2. Yüz Sayfa 103 Ünite 20 Yönetim Bilgi Sistemi Ünite ile ilgili bilgi Yönetim Bilgi Sisteminin tanımı, alt sistemleri ve karar alma sürecinden soru gelir. Bir bilgi sistemi olarak işletme İşletme de her biri genel sistemin özelliklerini taşıyan birçok işletme alt sistemlerinden oluşur. Örneğin üretim sistemi, işletme sistemi içinde kaliteli ve talebi olan ürünlerin üretilmesini amaçlayan bir işletme sistemidir. Üretim sistemi amacına ulaşmak için gerekli malzemeyi, işçiliği ve diğer genel üretim girdileri ile birlikte bilgiyi bir araya getirmeye çalışır. Eğer sistem bu girdileri sağlayamazsa üretimini de sürdüremez. Yetersiz bir sistemde kalitenin düşmesi ve fiyatların aşırı ölçüde artması gibi birçok olumsuz sonuç ortaya çıkar. İşletmeler, üretim, pazarlama, finans ve personel alt sistemlerinden oluşan bir bütün sistemdir. Bu sistemde bilgi sisteminin tüm özellikleri oluşur. İşletmeler örgütsel yapılarıyla dış çevreden veri alır, bunları derleyerek işler ve bilgi çıktısına dönüştürerek raporlarlar. İşletmelerin bir bilgi sistemi olarak nitelenebilmesi, yönetim bilgi sistemi olgusunu ortaya çıkarır. Yönetim Bilgi Sistemi, YBS ve Karar Alma. Yönetim bilimi bütün yönleriyle karar kuramına dayanmaktadır. Karar alma yönetim bilgi sisteminin eksenini oluşturur. Yönetim Bilgi Sistemi, YBS, bir işletmenin faaliyetlerine ilişkin işlerini kolaylaştıran ve işletmenin planlama ve denetim faaliyetlerinde yöneticilerin kullanacağı bilgileri sağlayarak yönetime karar almada destek veren bir sistemdir. YBS temel olarak 3 bileşenden yönetim, bilgi ve sistemden oluşur. Yönetim bilgi sistemi ve karar alma süreci yöneticilerin karar gereksinimleri ile başlar. Bu kararlar için bilgi gereksinimi sistemine iletilir. Bu bilgileri üretecek veri gereksinimi belirlenir. Daha sonra verilerin bir araya getirilmesini sağlayarak veri bankasına gönderilir. İşletme ve karar alma İşletme amaçlarına ulaşmak ve bu amaçlara yönelik faaliyetlerini sürdürmek için karar alıcı birimleri bir araya getiren bir örgütlemedir. İşletme yöneticileri yönetsel bütün konularda her gün binlerce karar alırlar. Bu kararlar işletmenin geleceğini etkilediği gibi yöneticinin kariyerini de etkilerler. Karar alma. Eldeki bir veya daha fazla seçenek arasında ulaşılması istenen amaç için en uygun olan seçeneğin seçilmesidir. Karar çeşitlerini ikiye ayırabiliriz. 1. Yapısal, programlanabilir kararlar. İşletmenin günlük rutin işlerinde verilen kararlardır. Genellikle orta düzey yöneticileri tarafından verilir. 2. Yapısal olmayan, programlanmamış kararlar. Çözümü kesin biçimde belirlenmiş yöntemlere dayanmayan, bir defaya özgü ve karmaşık yapıda ortaya çıkan büyük ölçüde belirsizlik ve risk taşıyan kararlardır. Karar alma süreci, karar alma süreci adımları, sorunun tanınması ve tanımlanması, bilgilenme, eyleme ilişkin seçeneklerin belirlenmesi, tasarım, seçeneklerin değerlenmesi, seçim, en iyi seçeneğin seçilmesi, karar seçiminin uygulanması, gerçekleştirme, karar sonuçlarının izlenmesi, izleme, karar alma düzeyleri, İşletmelerin doğru, tutarlı ve işlevsel kararları alabilmeleri, karar türlerinin farklı yönetim düzeylerine göre belirlenmiş olmasına bağlıdır. Yönetim basamakları, üst, stratejik, orta, taktik, alt, işlemsel. Süzme, Y, özetleme. Yönetim ve karar düzeyleri. Alt basamak yönetim, işletmenin faaliyetlerini temel alan pazarlama, insan kaynakları, muhasebe, finans üretim. İşlemlerin yürütülmesi ve bu süreçteki kararların alınmasıyla ilgilidir. Örnek, ücretlerin ödenmesi, alacakların tahsili gibi kısa süreli rutin kararları alır. Daha sonra işlemlerin doğruluğunu ve etkinliğini sağlayarak orta basamak yönetimine bilgi sağlar. Orta basamak yönetimi, alt düzey yönetiminden gelen bilgileri eleyip, özetleyip denetleyerek raporlar halinde üst basamağa sunar. Bu basamaklar taktik kararlar almakla da yetkilidir. Ancak bu kararlar stratejik planlarla çelişemez. Üst basamak, İşletmenin amaç ve hedeflerinin belirlenmesiyle ilgili stratejik kararlar alır ve stratejik planlama yapar. Yönetim kararlarına yardımcı bilgi sistemleri. YBS, karar alma olgusu ve teknoloji artık birlikte ele alınmaya başlamıştır. Özellikle de yönetsel yapının YBS yaklaşımı ile ele alınmasında bilgisayar teknolojisinin payı büyüktür. Yönetim kararlarının bilgisayar sisteminden etkilenişi ve bilgisayar teknolojisinden yardım alışı, sistem kavramı içinde ele alındığında şu bilgi sistemleri görülmektedir. 1. Karar destek sistemleri, KDS. Karar alma sürecinde bilgisayar donanımı ve yazılımı desteğiyle karar alıcının gereksindiği bilgiyi üreterek sunan ve bu şekilde yönetime karar desteği sağlayan etkileşimli bilgi sistemidir. KDS'nin özellikleri, karar alma sürecinde karar alıcıya yardımcı olurlar. Yapısal olmayan kararlar için programlanmışlardır. Karar vericilere tüm düzeylerde yardımcı olurlar, özellikle taktik ve stratejik kararlarda. Karar alıcıya genel amaçlı modeller sunarlar. Bir YBS uzmanının küçük bir yardımı ile veya yardımı olmaksızın karar alıcı tarafından kullanılabilen etkileşimli sistemlerdir. Bir karar için bilgi gereksinimi sağlamak üzere uyarlamaya hazırdırlar. Karar alıcının bilgi gereksinimini en çabuk biçimde sağlarlar. Veri tabanı kullanımına açıktırlar. Yönetim tiplerine göre esneklik gösterirler. Karar alma düzeyleri arasında iletişim sağlarlar. 2. Yürütücü destek sistemleri, YDS. YDS, KDS'nin bir alt seti olarak düşünülebilir. Yöneticilere karar desteği sağlayan bilgi sistemleridir. Ancak daha çok stratejik planlamada kullanılacak bilgileri düzenleyerek üst düzey yönetimine yardımcı olurlar. KDS'nin ve YDS'nin ortak temel 3 bileşeni, veri tabanı, karar modelleri, kullanıcı ara birimleri, bilgisayar ekranı ve printer. KDS ile karar alıcının çözümleyebileceği sorunlar, yeni ürün geliştirilmesi ve pazara sunulması, finansal planlama, yeni yatırım planlaması, üretim planlaması. 3. Uzman sistemler ve yapay uz. Uzman sistem. Bellek biriminde sakladığı bilgileri işleyerek uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri üretebilen bir bilgisayar yazılımıdır. Uzman sistem, olayları tanımaya, geriye ve ileriye doğru akıl yürütmeye, ek bilgi istemeye, sonuçları formüle etmeye, önermede bulunmaya, akıl yürütmeyi çıktıya dönüştürmeye yani açıklamaya yetkindir. Yapay uz, zeka, insana özgü unsurları yazılıma dönüştürmeyi içermektedir. İnsana özgü karakterleri gösteren bilgisayar yapımı olarak özetlenebilir. Uzman sistemler, yapay uz sistemini geliştirmeye çalışan alt sistemin öğeleridir. Yapay uz araştırmaları 4 ana kategoride ele alınmaktadır. 1. Uzman sistemler, 2. Doğal diller, 3. insanların duyumsal yeteneklerine benzetim, 4. Robotik. YBS alt sistemleri, pazarlama bilgi sistemi, İnsan kaynakları bilgi sistemi, üretim bilgi sistemi, finansal bilgi sistemi. YBS tüm bu alt bilgi sistemlerini düzenleyen, çalışmalarını eşgüdümleyen ve işlevselleştiren bir sistemdir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi yetersiz bir sistemin işletmeye sağlamış olduğu zararlardan biri değildir? A. Üretim artar, B. Kalite düşer, C. Fiyatlar artar, D. Üretim azalır, E. İşletme pazar payı azalır. Yanıt A. Yetersiz bir sistem kaynakların zamanında gelmemesine neden olacağından işletmeyi zarara sokar. 2. Aşağıdakilerden hangisi yapısal olmayan kararların özelliklerinden biri değildir? A. Karmaşık yapıda olma. B. Bir defaya özgü olma. C. Risk taşıma. D. Belirsizlik taşıma. E. Günlük işlerle ilgili olma. Yanıt E. Günlük rutin işlerle ilgili kararlar yapısal kararlardır. 3. Günlük rutin işler hakkında alınan kararlar ne tür kararlardır? A. Yapısal olmayan, B. Programlanmamış kararlar, C. Yapısal kararlar, D. Stratejik kararlar, E. Planlanamayan kararlar. Yanıt C. Orta düzey yöneticiler tarafından alınan kısa süreli kararlardır. 4. Aşağıdakilerden hangisi karar alma süreci adımlarından biri değildir? A. Bilgilenme, B. Geri besleme, C. Tasarım, D. Seçim, E. izleme. Yanıt B. Geri besleme sistemin unsurlarından biridir. 5. üst basamak hangi tür kararları alır? A. Stratejik kararlar, B. Taktik kararlar, C. Üretim kararlarını, D. İşlemsel kararları, E. Pazarlama kararlarını. Yanıt A. Üst basamak yönetim, stratejik kararların alınmasıyla yani stratejik planlamayla ilgilidir. 6. Aşağıdakilerden hangisi yönetim kararlarına yardımcı bilgi sistemlerinden biri değildir? A. Karar destek sistemleri, B. Yürütücü destek sistemleri, C. Uzman sistemleri, D. Yapay uz, E. Stratejik planlama. Yanıt E. Özellikle karar destek sistemleri, stratejik planlamanın yapılmasında kullanılan yardımcı bilgi sistemidir. 7. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sisteminin özelliklerinden biri değildir? A. Karar alıcıya yardımcı olma, B. Yapısal kararlar için tasarlanmış olmaları, C. Veri tabanı kullanımına açık olmaları, D. Karar alma düzeyleri arasında iletişim sağlama, E. Yönetim tiplerine göre esneklik göstermek. Yanıt B. Yapısal kararlar için değil, yapısal olmayan kararlar için tasarlanmışlardır. 8. Aşağıdakilerden hangisi yapay uz araştırmalarındaki kategorilerden biri değildir? A. Uzman sistemler, B. Olayları tanıma, C. Doğal diller, D. İnsanın duyumsal yeteneklerine benzetim, E. Robotik. 9. Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemlerinden YBS alt sistemi değildir? A. Pazarlama, B. İnsan kaynakları, C. Üretim, D. Finans, E. Uzman sistemler. 10. Bir işletme için doğru olan aşağıdakilerden hangisidir? A. İşletme açık bir sistemdir, B. İşletme bir sistem değildir, C. İşletme kapalı bir sistemdir, D. İşletmenin alt sistemi olmaz, E. İşletme bir sistem olarak çevreyle ilişki kurmaz. 11. Bir işletmenin faaliyetlerine ilişkin işlevlerini kolaylaştıran ve işletmenin planlama ve denetim faaliyetlerinde yöneticilerin kullanacağı bilgileri sağlayarak yönetime karar almada destek veren sistem hangisidir? A. Pazarlama sistemi, B. Üretim sistemi, C. İnsan kaynakları sistemi, D. Finans sistemi, E. Yönetim bilgi sistemi. 12. Karar alma sürecinin birinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Tasarım, B. Gerçekleştirme, C. Seçim, D. Bilgilenme, E. İzleme. Yanıt anahtarı 8B, 9E, 10A, 11E, 12D. Ünite 21. Üretim sistemleri ve yönetimi. Ünite ile ilgili bilgi. Üretim sistemi tiplerini ve verimliliği artırma yollarını çok iyi öğreniniz. Üretim sistemleri. Üretim yapmak üzere bir araya getirilmiş insan, makina, malzeme, bilgi gibi unsurların oluşturduğu yapı üretim sistemidir. Bir sistem olarak üretim, sistem yaklaşımı üretim yapmak üzere bir araya getirilmiş öğelerin ayrı ayrı değil, birbirleriyle ilişki ve etkileşim içinde olan bir bütün olarak tasarlanmalarını ve işletilmelerini amaçlar. Sistem çalışmalarında sistem ve çevresinin tanımlanması çok önemlidir. Bir sistemi diğerlerinden ya da çevresinden ayıran alan, sistem sınırı olarak tanımlanır. Yönetimce denetlenebilen unsurlar sistem içerisinde, yönetimin denetiminde olmayan unsurlar ise sistem dışında, çevresinde yer alırlar. Üretim sistemlerinin yapısı ve özellikleri. Üretim ya da hizmet ayrımına bakılmaksızın bütün sistemler girdi, dönüşüm ve çıktı sürecinde oluşur. Girdiler, üretim faktörleri ve sisteme dışarıdan alınan unsurlardır. Dönüşüm, girdileri amaçlara uygun şekilde çıktılara dönüştürmeye yönelik yapılan çalışmalardır. Çıktı, üretim sonucunda elde edilen üründür. Geri bildirim, sistem çıktılarının gözden geçirilmesi ve gerektiğinde düzeltilmesini sağlamaya yönelik bir denetim mekanizmasıdır. Üretim sistemlerinin amaçları. Üretim sistemlerinin amaçlarını 3 maddede toplayabiliriz. 1. Arzu edilen ürünü üretmek, 2. Arzu edilen üretim oranını sağlamak, 3. Toplam üretim maliyetini en azlamak. Üretim sistemi tipleri. A. İmalat ya da hizmet sistemi olmasına göre. İmalat sistemlerinde otomobil, televizyon, kalem gibi fiziksel bir çıktı ortaya çıkar. Hizmet sistemleri ise, verilen hizmet yoluyla bireylerin bir gereksiniminin tatminini sağlamayı amaçlar. İmalat ve hizmet üretim sistemleri arasında önemli farklılıklar vardır. Bunlar, 1. Çıktının niteliği ve tüketime göre. İmalat sisteminde üreticinin tüketici ile direkt ilişkisi olmadığından, işin yapılması sırasında serbestlik vardır. Hizmet işletmelerinde hizmetin verilmesi ve tüketilmesi aynı anda olur. 2. Girdilerdeki değişkenlik. Hizmet sisteminde girdiler tipik bir imalat sistemine göre farklılık gösterir. 3. Emek girdisi oranı. Hizmet üretimi emek yoğun bir süreç gerektirir. Buna karşılık imalat sistemleri sermayeye yoğundur. 4. Çıktının benzerliği. İmalat sistemlerinde çıktılar genellikle standartlara göre tanımlanmıştır. Hizmet sistemlerinde standartlar daha azdır ve çıktının değişkenliği yüksektir. 5. Verimlilik değerlemesi. İmalat sistemlerinde verimlilik ölçümü kolay iken hizmet sistemlerinde talebin değişken olmasından dolayı zordur. B. Süreç ve işlem tipine göre. Üretim sistemleri malzeme akışına göre sürekli ve kesikli olmak üzere iki sınıfta incelenebilir. 1. Sürekli üretim sistemleri. Başlangıç noktasından giren ham madde, yarı mamul ve parça gibi girdilerin işlem biriminden geçerek son ürün haline dönüştüğü sistemdir. Bu tür sistemlere motorlu taşıt üretimi, kimyasal ürünler vesaire örnek gösterilebilir. 2. Kesikli üretim sistemleri. Atelye tipi üretim. 3'e ayrılır. A. Parça tipi üretim. Daha çok belirli işleri görmeye yönelik ürünlerde kullanılır. Örnek olarak büyük makinalar, kazanlar verilebilir. B. Parça tipi üretim. Belirli bir siparişi veya sürekli talebi karşılamaya yönelik üretim tipidir. C. Proje tipi üretim. Tek ve kapsamlı bir ürünün oluşturulmasına yönelik faaliyetlerden oluşur. Bu tip üretime örnek olarak yeni ürün geliştirme, bilgisayar kontrollü bir üretim sisteminin kurulması, bir tesisin yapımı gösterilebilir. Üretim sistemlerinde verimlilik. Verimlilik, produktivite, genel olarak çıktı girdi oranı olarak gösterilen, girdilerin çıktı üretmede ne kadar etkili kullanıldığının ölçüsüdür. Verimlilik eşittir, üretilen ürün ya da hizmet bölü kullanılan kaynak miktarı. Verimliliğin, produktivitenin artırılması yöntemleri. Aynı miktarda ya da az kaynak kullanarak daha fazla üretim yapmak. Üretimi aynı miktarda tutarken ya da artırırken kullanılan kaynak miktarını azaltmak. Kullanılan kaynak miktarındaki artışa izin verirken üretim miktarının daha fazla artmasını sağlamak. Üretim miktarında azalmaya izin verirken kullanılan kaynak miktarında daha fazla azalmayı sağlamak. Eğer üretimde kullanılan kaynak girdi sayısı birden fazla ise her kaynak için tek tek verimlilik hesaplamaları yapılabilir. Buna kısmi verimlilik göstergeleri denir. Genellikle iş gücü verimliliğinin, enerji verimliliğinin, tezgah ve sermaye verimliliğinin hesaplanmasında kullanılır. Kaynaklar ortak olarak ifade edilecekse parasal değer, ağırlık, uzunluk ve benzeri bir ölçü yoluyla toplam verimlilik elde edilir. Üretim yönetimi. Bir işletmenin temel amacı girdilerin ürün ya da hizmet şeklindeki çıktıya dönüşümünü sağlamak olan üretim sistemlerinde genel yönetim işlevlerinin yerine getirilmesine üretim yöntemi denir. Üretim yöntemi işlevleri. Üretim yönteminin en önemli ve zor görevlerinden birisi örgütün ortaya çıkma amacı ve değer sistemini örgütün işleyişine yansıtmaktır. Üretim yönetimi işlevleri iki ana grupta ele alınabilir. Üretim sistemlerinin tasarımı ve kuruluşu, üretim sistemlerinin işletimi. Üretim yönetiminin gelişimi. Üretim olgusu insanoğlunun varlığından beri vardır. 1700'lü yıllarda mekanik enerjinin insan gücünün yerine kullanılmasıyla birlikte birinci endüstri devrimi başlamıştır. 1900'lü yılların başında gelişen pazarların talep ettiği ürünleri üretirken, kapasiteden daha çok yararlanım çabaları bilimsel yönetim olarak adlandırılmıştır. Günümüzdeki üretim yönetimi kaynağını bilimsel yönetimden almaktadır. 1930'lu yıllarda ortaya çıkan davranışsal yaklaşım insanın üretime önemli etkisinin olduğunu ve gerekli saygıyı görerek motive edilmesi görüşünü ortaya koymuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda askeri hareketlerin etkinliğini artırmak amacıyla geliştirilen yöneylem araştırması teknikleri 1950'li yıllarda sivil kesimde de yaygın kullanım olanağı bulmuştur. 1945-80 yılları arasında üretimde otomasyon ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmaya başladığı ikinci endüstri devrimi ortaya çıkmıştır. 1980'li yıllardan günümüze kadar üçüncü endüstri devrimi yaşanmaktadır. Bu dönemin belirgin özelliği robotlar, bilgisayar, destekli tasarım ve imalat, karar destek sistemleri ve yapay zeka gibi gelişmelerdir. Günümüzde üretim yönetimi. Üretim yönetimi kararlarını etkileyen unsurlar. Küresel rekabet. Özellikle Doğu bloku ülkelerinin serbest pazar ekonomisine geçmesiyle birlikte önem kazanmıştır. Yüksek teknoloji ve bilgisayarlar. Yeni teknolojilerin üretim sistemine uyarlanması rekabet ve maliyet yönlü avantajlar sağlamaktadır. Kalite anlayışındaki değişiklikler, kaliteli mal üretmenin verimliliği de artıracağının farkına varmışlardır. Sosyal sorumluluk. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi çevresel girdilerden biri değildir? A. Yasal, politik, B. Sosyal, C. Personel, D. Ekonomik, E. Teknolojik. Yanıt C. Personel temel girdidir. 2. Tek ve kapsamlı bir ürünün imalatına yönelik üretim sistemine ne ad verilir? A. Atölye tipi, B. Parça tipi, C. Parti tipi, D. Akış tipi, E. Proje tipi. Yanıt E. Proje tipi üretim, kesikli üretim sisteminin bir türüdür. 3. Üretim faktörlerine ve sisteme dışarıdan alınan unsurlara ne ad verilir? A. Girdi, B. Dönüşüm, C. Çıktı, D. Geri bildirim, E. Kontrol. Yanıt A. Üretim sürecine giren şeylere girdi denir. 4. Aşağıdakilerden hangisi imalat üretimi sistemi ile karşılaştırıldığında hizmet sistemlerinde genellikle rastlanılmayan bir durumdur? A. Hizmet sistemlerinin temel girdisi insandır. B. Hizmet üretimi emek yoğundur. C. Hizmet sistemlerinde standartlaşma azdır. D. Hizmet sistemlerinde verimliliği ölçmek kolaydır. E. Hizmetin verilmesi ve tüketilmesi aynı anda olur. Yanıt D. Hizmet sistemlerinde talebin değişken olması ve her istenen çıktının farklı düzeyde olmasından dolayı verimlilik ölçümü zordur. 5. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemleri tasarımındaki karar problemlerinden biri değildir? A. Ürün tasarımı ve geliştirilmesi, B. Tesis yeri belirlenmesi, C. Kapasite belirlenmesi, D. İş tasarımı ve ölçümü, E. Stok kontrolü. Yanıt E. Stok kontrolü üretim sistemlerinin işletiminde cevabı aranan sorulardandır. 6. Üretim yönetimi kaynağını aşağıdaki yönetim türlerinden hangisinden almaktadır? A. Taylorizm, bilimsel yönetim yaklaşımından, B. Davranışsal yaklaşımdan, C. Yöneylem yaklaşımından, D. Yönetim süreci yaklaşımından, E. Bürokrasi yaklaşımından. Yanıt A. Üretim yöntemi kaynağını bilimsel yönetimden almaktadır. 7. Birinci endüstri devrimi ne zaman başlamıştır? A. 1900'lü yıllarda, B. 1980'li yıllarda, C. 1940'lı yıllarda, D. 1700'lü yıllarda, E. 1950'li yıllarda. Yanıt D. İnsan gücünün yerine mekanik enerjinin kullanılmasıyla başlamıştır. 8. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde üretim yönetimini etkileyen unsurlardan biri değildir? A. Küresel rekabet, B. Maliyetlerin artması, C. Yüksek teknoloji, D. Kalite anlayışındaki değişmeler, E. Sosyal sorumluluk. 9. Bir başlangıç noktasından giren ham maddelerin işlem birimlerinden geçerek son ürün haline dönüştüğü üretim sistemi hangisidir? A. Kesikli, B. Sürekli, C. Atölye tipi, D. Proje tipi, E. Parti. 10. Aşağıdakilerden hangisi verimlilik artışı sağlayacak bir uygulama değildir? A. Aynı miktarda ya da daha az kaynak kullanarak daha fazla üretim yapmak. B. Üretimi aynı miktarda tutarken ya da arttırırken kullanılan kaynak miktarını azaltmak. C. Kullanılan kaynak miktarındaki artışa izin verirken üretim miktarının daha hızlı artmasını sağlamak. D. Üretim miktarında azalmaya izin verirken kullanılan kaynak miktarında daha fazla azalmayı sağlamak. E. Kullanılan kaynak miktarında artışa izin verirken üretim miktarının aynı oranda artmasını sağlamak. 11. Genel olarak çıktı girdi oranı olarak gösterilen girdilerin çıktı üretmede ne kadar etkili kullanıldığının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A. Verimlilik, B. Rantabilite, C. İktisadilik, D. Kalite, E. Üretim. 12. Bir sistemde çıktıların gözden geçirilmesini sağlamaya yönelik denetim mekanizmasına ne ad verilir? A. Raporlama, B. Geri bildirim, C. C bilgi akışı, D dönüşüm, E süreç. Yanıt anahtarı 8B, 9B, 10E, 11A, 12B. Ünite 22. Üretim sistemlerinin tasarım ve kuruluşu. Ünite ile ilgili bilgi. Yeni ürün fikri aşamaları ile kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler önemlidir. Ürün seçimi ve süreç tasarımı. Bir üretim sisteminin faaliyetini gerçekleştirebilmesi için karar vericilerin ne üretilecek, nasıl üretilecek, nerede üretilecek sorularının yanıtlarını belirlemiş olmaları gerekir. Bu problemleri önemli kılan hususlar şöyle sıralanabilir. Uzun dönemi ilgilendiren kararlardır, uygulamaları yüksek maliyetlidir, sistemin işletimine ilişkin sınırlamalar getirirler, uygulamaya başladıktan sonra değiştirilmeleri zordur. İşletmeler kuruluş aşamasında hangi ürün veya hizmeti üreteceklerine karar vermiş olmalıdırlar. Kurulu işletmelerinde pazardaki payını ve varlığını sürdürmeleri için mevcut ürünlerini geliştirirken yeni ürün seçeneklerini de araştırmaları gerekir. Yeni ürün seçimi. Ürün veya hizmetin geliştirilmesi, üretimden çıkarılması kararları zaman içerisinde alınır. Değişen müşteri istekleri, gelişen teknoloji ve artan rekabet birçok farklı ürünün piyasaya sürülmesine neden olmaktadır. Her ürünün bir yaşam süresi vardır. Üretim sistemlerinin yaşamlarını sürdürmeleri açısından yeni ürünlerin geliştirilmesi ve sisteme sokulması kaçınılmaz bir olgudur. İşletme yönetimi eski ürünün olgunluk aşamasının sonuna doğru yerine geçecek ürünü planlamalı ve yeni ürünü gerçekleştirecek girişimlerde bulunmalıdır. Yeni ürün düşüncesi genellikle müşteri istek ve gereksinimlerini ortaya koyan pazar analizleri sonucu ortaya çıkar. Bunun yanında yeni ürün fikrini araştırma geliştirme çalışmaları, rakipler, yeni teknolojiler ve işletme içi çalışanların düşünceleri de etkiler. Yeni ürün fikri aşamasından sonra bu düşüncelerin işletme amaçları ve kaynaklarına uygun olanları seçilir. Bundan sonra ürünlerin olurluk analizleri yapılır. Teknik olurluk, önerilen ürünlerin mevcut teknoloji, ham madde, malzeme ve iş gücü özelliklerinin değerlemesini kapsar. Ekonomik olurluğun temelini ise fayda maliyet analizi oluşturur. Olurluk analizinde kabul gören ürün için ön tasarım yapılır. Bu aşama sonunda ürünün spesifikasyon olarak adlandırılan özellikleri büyük ölçüde ortaya konmuş olur. Bundan sonraki aşama ürünün nasıl üretileceğidir. Süreç tasarımı. Proses planlaması olarak da bilinen süreç tasarımı yoluyla istenilen ürünü üretmek için girdilerin çıktıya nasıl dönüştürüleceği belirlenir. Süreç tasarımını etkileyen faktörler. 1. Talep. Üretim süreci müşterilerin istediği miktardaki ürünü üretecek kapasitede olmalıdır. 2. Üretim esnekliği. Müşteri isteklerine kısa sürede cevap verebilme yeteneğidir. Ürün esnekliği ve miktar esnekliği olarak ikiye ayrılır. Ürün esnekliği, bir ürünün üretiminden diğerine hızla geçebilme yeteneğidir. Miktar esnekliği, üretilen ürün ya da hizmet miktarını hızla artırmayı sağlar. 3. Ürün kalitesi. 4. Otomasyon derecesi. Yalnızca iş gücünden tasarruf etmek amacıyla otomasyona gidilmemeli, otomasyonun ürün kalitesi ve esnekliğini artırıcı yönleri incelenmelidir. 5. Müşteri ile temas derecesi. Kapasite planlaması. Üretim sistemlerinde belirli bir süre içerisinde mal veya hizmetin üretilme yetenek ve olanaklarının belirli bir ölçüyle ifade edilmesine sistemin kapasitesi denir. Üretim sistemlerinin de verebileceği hizmetin üst sınırını gösteren bir değer vardır. Bu değere teorik kapasite veya tasarım kapasitesi denir. Teorik kapasite hiçbir duraklama ve arıza olmadan kalifiye işçiler ile yapılabilecek üretim miktarıdır. Normal koşullarda işletmenin planlı kesintiler ve çizelgeleme zorlukları nedeniyle teorik kapasitenin bir kısmından yararlanılamayacağı göz önüne alınarak pratik kapasite kullanılır. Arıza ve diğer kesintilerden dolayı bazen pratik kapasitenin altında üretim yapılır, buna da gerçek çıktı miktarı denir. Kapasite kullanım oranı, mevcut kapasiteden ne ölçüde yararlanıldığını ortaya koyan bir göstergedir. Kapasite kullanım oranı eşittir üretim sistemi çıktısı bölü teorik kapasite. İşletmelerde üretimin etkin ve ekonomik olarak gerçekleşmesi için çalışan kişilerin iş yapabilme güçlerini ve gereksinimlerini de göz önünde tutarak iş gücü ve çalışma araçlarının sağlanması ve hizmete sunulmasına kapasite planlaması denir. Kapasite planlaması uzun dönem, orta dönem ve kısa dönem olmak üzere 3 ayrı planlama ufkunda ele alınır. Planlama ufku, uzunluğu, uzun dönem, örnekler, ek tesislerin inşası, montaj hattının kurulması, atölye sayısının artırılması. Orta dönem, malzeme gereksinimlerinin temini, donanım bakım planlaması, eleman sayısı. Kısa dönem, haftalık vardiya çizelgeleri, aylık atölye planlaması, haftalık menü planlaması. Kuruluş yeri belirlenmesi. İşletmenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak tesisin nerede kurulacağı kuruluş yeri probleminin konusunu oluşturur. Kuruluş yerinin önemi. Mevcut kurulu bir işletmeyi yeni yer araştırmaya iten nedenler. Talep miktarındaki değişme, talebin coğrafi dağılımındaki değişme, önemli girdilerin temininde, maliyetinde ve kalitesindeki değişmeler, mevcut yerin ve çevresinin gayrimenkullerdeki fiyat artışı, doğal afetler veya terör, yatırım teşvikleri, vergi indirimleri. Kuruluş yeri kararları bir kez verilir. Kuruluş yerinin sabit ve değişken işletme maliyetlerine doğrudan etkisi vardır. Yer seçimi sabit maliyet yatırımıdır. Kuruluş yerinin hatalı seçilmesi işletmeleri önemli maliyetlerle karşı karşıya bırakır. Yer seçimi karar problemlerinde başlıca şu seçenekler söz konusudur. A. Mevcut tesisi genişletmek. B. Mevcut tesisi çalıştırmaya devam ederken farklı yerde yeni bir tesis kurmak. C. Mevcut işletmeyi kapatmak ve yeni bir yere taşınarak faaliyet sürdürmek. Yer seçiminde izlenecek yol. Tesis yerleşim yerinin belirlenmesinde izlenen yol. Tesis yeri seçiminde esas olacak kriterlerin belirlenmesi. Kâra yönelik işletmeler kararlarını yerleşim yerinin kâr potansiyeline göre yaparlar. Kâra yönelik olmayan işletmeler için ise maliyet ve sağlanan hizmet arasında bir denge kurulması amaçlanır. Yer seçiminde etkili olacak faktörlerin belirlenmesi, imalat sektöründe enerji, su temini ve hammadde kaynaklarına yakınlık, hizmet sektöründe ise erişim kolaylığı, rakiplerin yeri ve pazara yakınlık önemlidir. Kuruluş yeri seçeneklerinin belirlenmesi, yerleşim yeri 3 düzeyde ele alınır. Yer seçimi kararlarını etkileyen faktörler. Düzey, ülke, bölge, faktörler, hammadde ve işletme malzemesi temini. Göz önüne alınacak hususlar, yakınlık, ulaştırma ortamları, demir yolu, karayolu, hava yolu, su yolu ve taşıma maliyetleri, miktar. Pazar, yakınlık, dağıtım maliyetleri, hedef pazar ticari uygulamalar, kısıtlamalar. İş gücü, düz ve kalifiye iş gücü temin olanakları, iş gücünün yaş dağılımı, işe karşı tutumları, sendika, verimlilik, ücret düzeyleri. Konumluk yer, yöre, tesisler, okullar, alışveriş merkezleri, konut, ulaşım ve sosyal olanakları, yerel hizmetler, sağlık, itfaiye ve güvenlik, toplumsal yapı, tutum ve davranışlar, vergiler, yerel vergiler, çevre koruma, yerel ve genel kısıtlamalar, yatırım teşvikleri, krediler, vergi indirimleri, hibeler, tesis alanı, arazi, fiyat gerekli arazi düzenlemeleri, topografik yapı, genişleme olanakları, atıkları giderme kolaylıkları, otopark yeri, ulaşım, tali yollar ve maliyeti, çevresel, yasal, imar kısıtlamaları, altyapı hizmetleri, enerji, su, temini ve maliyeti. Seçeneklerin değerlenmesi. Yeni kurulmakta olan küçük ölçekte işletmeler için kuruluş yeri belirlenmesi genellikle biçimsel olmayan yöntemlerle sezgisel olarak verilir. Büyük işletmeler yer seçimi kararlarını daha fazla coğrafi bölgeyi kapsayan seçenekleri biçimsel bir şekilde değerleyerek verir. Bu değerleme aşamasında yön eylem araştırması ve yönetim bilimi tekniklerinden geniş ölçüde yararlanılır. İş tasarımı, İşin kapsamının ve yapılma biçiminin belirlenmesi iş tasarımı olarak tanımlanır. İş tasarımında göz önünde alınan iki husus vardır. 1. Uzmanlaşma. İşlerin dar bir kapsam içerisinde ele alınmasını ve bu kapsam dışına çıkılmamasını öngörür. Böylece iş bölümü ile uzmanlık ve beceri artacaktır. Bu da etkinlik ve verimliliği artıracaktır. 2. İş tatmini. Çalışanların isteklerinin göz önüne alınarak iş tatminlerinin artırılmasının öngörülmesine davranışsal yaklaşım denir. işi daha ilginç ve anlamlı yapmaya yönelik başlıca davranışsal yaklaşım biçimleri, iş genişletme, beceri ve sorumluluk düzeyini değiştirmeden işin kapsamını genişletme, iş rotasyonu, çalışanların periyodik olarak iş değişimi yapmaları, iş zenginleştirme, işin planlama ve koordinasyon yönlü sorumluluğunun arttırılmasıdır. İş mekanizasyonu, kol gücüyle yapılan işin makinalara aktarılmasıdır. Metot etüdü ve iş ölçümü, çalışma yöntemleri ile ilgili analiz ve tasarımlar metot etüdü olarak tanımlanır. İş tasarımı ve metot analizi işin nasıl yapılacağıyla ilgilenir. İş ölçümü ise işin ne kadar sürede yapıldığını belirlemeye yöneliktir. İş ölçümü ile metot etüdünün toplamı hareket zaman etüdünü oluşturur. İşlerin yapılma sürelerini belirlemek için iş ölçümleri yoluyla zaman standartları belirlenir. Zaman standartları ortalama bir bireyin bir işi olağan çalışma koşullarında yerine getirmesi için gerekli süreyi gösterir. Standart süre, nitelikli bir elemanın belli bir işi, belli bir çalışma temposuyla, gerekli araç ve donanımı, malzemeleri kullanarak ve çalışma yeri düzeni içerisinde yapması için gereken zamandır. Yerleşim düzenlemesi, üretim sistemlerinde yerleşim düzenlemesi, sistemde yer alan öğelerin yerleşim alanı içerisinde kullanım etkinliği ve estetik bütünlük sağlayacak şekilde yerleştirilmesidir. Yerleşim düzenlemesinin uzantısı çalışma koşullarıdır. Çalışma koşullarının kapsamına çalışma ortamındaki ısı, gürültü, nem, havalandırma, aydınlatma gibi faktörler girer. İnsana uygun iş ortamının sağlanması ergonomi olarak adlandırılan bilim dalı tarafından incelenmektedir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemlerinin tasarım ve kuruluşuna ilişkin karar problemlerinin bir özelliği değildir? A. Uygulanmaları yüksek maliyetlidir. B. Yeni kurulan işletmeler için geçerlidir. C. Uzun vadeli kararlardır. D. Sistemin işletimine ilişkin sınırlar getirir. E. Uygulanmaya başladıktan sonra değiştirilmeleri çok zordur. Yanıt B. Üretim sistemlerinin tasarım ve kuruluşuna ilişkin kararlar sadece yeni kurulan işletmeler için değil, mevcut işletmeler için de geçerlidir. 2. Aşağıdakilerden hangisi süreç tasarımını etkileyen faktörlerden biri değildir? A. Talep, B. Maliyet, C. Ürün kalitesi, D. Üretim esnekliği, E. Müşteri ile temas derecesi. Yanıt B. Maliyetler kuruluş yerini etkiler. 3. Aşağıdakilerden hangisi mevcut kurulu bir işletmeyi yeni yer araştırmasına yönelten etkenlerden biri değildir? A. Talep miktarındaki değişme, B. Talebin coğrafi dağılımındaki değişme, C. Mevcut yerin ve çevresinin gayrimenkullerdeki fiyat azalışları, D. Yatırım teşvikleri, E. Vergi indirimleri. Yanıt C. Gayrimenkullerin fiyat artışlarıdır. 4. Aşağıdakilerden hangisi ülke bölge seçiminde etkili olan faktörlerden biridir? A. Tesisler, B. Yerel hizmetler, C. Hammadde ve işletme malzemesi temini, D. Toplumsal yapı, E. Vergiler. Yanıt C. Ülke bölge seçimini etkileyen diğer faktörler pazar ve iş gücüdür. 5. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşım türlerinden biri değildir? A. İş genişletme, B. İş rotasyonu, C. İş zenginleştirme, D. Uzmanlaşma, E. İş mekanizasyonu. Yanıt D. Uzmanlaşma iş tasarımında göz önünde alınan hususlardan biridir. 6. Mevcut kapasiteden ne ölçüde yararlanıldığını ortaya koyan ölçüte ne ad verilir? A. Teorik kapasite, B. Kapasite kullanım oranı, C. Fiili kapasite, D. İş tarımı, E. Pratik kapasite. Yanıt B. Kapasite kullanım oranı eşittir üretim sistemi çıktısı bölü teorik kapasite. 7. Aşağıdakilerden hangisi ürün seçiminde ekonomik olurluluk kapsamında ele alınır? A. Önerilen ürünlerin teknolojik yönlerinin değerlemesi, B. Hammadde ve malzeme özellikleri, C. İş gücü özellikleri, D. İşletme amaçları, E. Fayda maliyet analizleri. 8. Bir üretim sürecinin farklı müşteri isteklerine kısa sürede cevap verebilme özelliğine ne ad verilir? A. Esneklik, B. Rekabet, C. Kapasite, D. Kalite, E. Uzaklık. 9. Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem kapasite kararıdır? A. Ek tesisler yapımı, B. Malzeme temini, C. İş gücü yetiştirilmesi, D. Bakım planlaması, E. Vardiya çizelgesinin belirlenmesi. 10. Nitelikli bir elemanın belli bir işi belli bir çalışma temposuyla gerekli araç, donanım ve malzemeleri kullanarak belirli çalışma yeri düzeni içerisinde yapması için gereken zamana ne ad verilir? A. Standart süre, B. Teorik kapasite, C. Süreç, D. Kapasite, E. İş ölçümü. 11. Aşağıdakilerden hangisi iş zenginleştirme kavramını ifade eder? A. İşin planlama ve koordinasyon yönlü sorumluluğunu artırma, B. Beceri ve sorumluluk düzeyini değiştirmeden iş kapsamını genişletme, C. Çalışanlarını periyodik olarak iş değişimi yapması, D. Kol gücüyle yapılan bir işin makinalara aktarılması, E. Çalışanların isteklerinin göz önüne alınarak iş tatminlerinin artırılması. 12. İşlerin dar bir kapsam içerisinde ele alınmasını ve bu kapsam dışına çıkılmamasını öngören yaklaşım hangisidir? A. İş zenginleştirme, B. İş genişletme, C. Uzmanlaşma, D. İş mekanizasyonu, E. İş rotasyonu. Yanıt anahtarı 7E, 8A, 9E, 10A, 11A, 12C. Ünite 23. Üretim sistemlerinde işletim planlaması. Ünite ile ilgili bilgi. Talep tahmin yöntemleri ile üretim planlamasının tanımı ve çeşitlerinden soru gelir. İşletim planlaması. Üretim planlaması ile denetimini birlikte ele alan planlamadır. İşletim planlaması, talep tahmini, üretim planlaması, stok kontrolü, kalite kontrolü gibi konuları kapsar. Talep tahmini, planlama yöneticilerin temel fonksiyonudur. Üretim sistemlerinde planlama yapılabilmesi için gelecekte talep edilecek mal ve hizmet miktarının bilinmesi gerekir. Talep tahminleri gelecekteki belirsizlikler konusunda yol göstericidir. Talebin belirlenmesinde 3 temel yaklaşım söz konusudur. 1. Sezgisel yaklaşım. Subjektif girdileri esas alan modeldir. Yeterli veri olmadığı zaman işletme yöneticilerinin yargı ve sezgilerine göre talebin belirlenmesi yöntemidir. Uzun dönem tahminleri için önerilir. Bu yaklaşımda bazı etkili ve saygı duyulan kişilerin görüşlerinin baskın olması ve diğerlerini etkilemesi mümkündür. Bunun önüne geçmek için grup dinamiğini göz önüne alan Delphi tekniğinin kullanılması uygun bir yaklaşımdır. 2. Zaman serisi analizi. Geçmiş dönemlerde düzenli zaman aralıklarıyla alınmış zaman sıralı verilere zaman serisi adı verilir. Zaman serileri modelleri geleceğin geçmişte olanın uzantısı olarak tahmin edilebileceği varsayımına dayanır. Zaman serileri yöntemine göre eldeki verilere göre grafiğin çizilmesi uygun başlama yoludur. Bu grafiğe göre iki karakteristik durum söz konusudur. 1. Talepte genel bir artış eğilimi vardır. 2. Talepte düzenli iniş çıkışlar vardır. Zaman serileri analizinde verilerin uzun dönemdeki bu tür istikrarlı artış ve azalışına eğilim, trend denir. Düzenli iniş çıkışlar ise mevsimsel değişmeler olduğunu gösterir. Grafik genel olarak artış yönünde bir eğilim olduğunu göstermektedir. Eğilim ve mevsimlik değişmelerle açıklanamayan ve belirli bir nedene bağlanamayan oynamalara rastsal oynamalar denir. Örnek, anormal piyasa koşulları, doğal olaylar vesaire. Zaman serilerine dayalı olarak talebin tahmin edilmesinde çeşitli modeller geliştirilmiştir. Bunlar, A. Son dönem talebi, en basit ve veri gereksinmesi en az olan son dönem talebi yaklaşımı, gelecek dönem talebinin son dönemindekine eşit olacağını varsayar. Gelecek dönem talebi eşittir son dönem talebi. B. Ortalama talep yaklaşımı. Tahmine esas olacak geçmiş dönemlerin ortalamasının alınmasını öngörür. Gelecek dönem talebi eşittir, geçmiş dönemler talep toplamı bölü geçmiş dönem sayısı. 3. İlişkisel yaklaşımlar. Talebin oluşmasında etkisi olan değişkenlerin belirlenerek bu etkileşimin matematiksel olarak ifadesi ilişkisel talep tahmini olarak adlandırılır. Örnek, çimento talebinin inşaat sayısıyla ilişkili olması gibi. Ürün ve hizmetlere olan talebin çeşitli faktörlere bağlı olacağı şüphesizdir. Talebi etkileyen unsurlar nüfus, GSMH, KBMG, doğum sayısı, evlilik sayısı vesaire. Üretim planlaması. İşletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve talepler ve veya siparişler doğrultusunda hazırlanmış çıktı üretme planlarıdır. Uygun bir üretim planlaması yapılması birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden bir bölümü dış kaynaklı, pazar özellikleri, ekonomik yapı ve benzeri, iken diğerleri iç kaynaklıdır. yönetimin geleceğe yönelik düşünceleri ve uzmanlık alanları ve benzeri. Üretim planlamasının temel belirleyicisi, planlamanın hangi uzunlukta bir süreyi kapsayacağını gösteren planlama ufkudur. Planlama ufku kısaldıkça stratejik planlamadan taktik planlamaya geçilir. Planlama ufkunun uzunluğuna göre uzun, orta ve kısa dönem üretim planlaması söz konusudur. Uzun dönem üretim planlaması, 5 yıl ve sonrasını kapsayan planlara uzun süreli plan denir. Uzun dönemli üretim planlaması büyük ölçüde ekonomik ve demografik tahminlere dayanır. Aynı zamanda teknolojik gelişmeler, rakipler, politik ve sosyal yapıdaki değişiklikler dikkate alınır. Uzun dönem üretim planlaması ile tesis genişletme, yeni ürün geliştirme, otomasyona geçiş gibi konularda kararlar alınarak planlama yapılır. Üçüncü kaset, ikinci yüzün sonu.